Ayrım 10.
Tabii ki romantiklerin iddia ettiği şekilde meteorların dünyaya çarptığı gibi aşık olduğumuz ve yataktan düşer gibi aşkımızın bittiği görüşünü savunmuyorsak. Romantizmde görülen kim ve ne olduğumuz konusundaki bu yıldırımvari değişiklikler hayatımız açısından son derece büyük bir önem taşıyan bir karara varma konusunda pek de tipik bir örnek olarak görünmüyor. Önemli türden kararların yani ahlak alanında yani ahlak konusunu incelerken ya da tartışırken üzerinde çok durduğumuz kararların sadece bir durumun ilkeler ışığı altında değerlendirilmesi ve sonra da kararın alınması biçiminde gerçekleşmemesi. Aslında biz bu kararı almadan çok önce bunun gizemli bir biçimde alınmış olduğu düşüncesi çok rahatsız edici bir şey. Bir adam karısını terk ettiğinde ya da aynı şeyi karısı yaptığında bu kararın bir dizi küçük kararın zaman içinde biriken etkisi olduğunu düşünmek daha mantıklı gelmiyor mu? Bu küçük kararların her biri tek tek ele alındığında çok az bir önem taşır ama daha önceden tahmin edilemeyen ve planlanmayan birleşimlerle o büyük karar anındaki benliğimizi oluştururlar. Ahlaki, moral, yaşam bir bütündür. Birbirinden kopuk anlardan oluşmuş değildir. Bir erkek aniden karısını artık sevmediğini fark eder ama sadık eşten boşanma adayına geçişin aniden olması sık rastlanan bir durum değildir. Evlilik hayatının huzur ve mutluluk dolu ilk günlerinde, balayında ve sonrasında adam kendi hayatını sevdiği insan ile bağlantılı olarak görmek için çabalar ve bunu başarır. Onu birlikteliklerine zıt bir biçimde hareket etmeye sevk eden itkilerini bastırır. Yine birlikteliklerine ve geleceklerine zarar verebilecek davranışları görmezden gelir ve affeder. İki insan yek vücut olur ama daha da önemlisi iki bağımsız insan ortak bir gelecek ve özlem benimser. Amaçları karşı tarafı ruhunun diğer ve tamamlayıcı yarısı olarak görmektir. Bu tabii ki evlilik töreni ya da dini nikahla ihsan edilen bir başarı değildir. Bu başarı genelde büyük hareketler ile de elde edilmez. Tek tek yapılan ve dışarıdan bakan biri için son derece önemsiz görünen bir sürü hareket, gizliden gizliye bir gelecek, ortak bir gelecek yaratır. Eşlerin birliği aynı kitapları okumak, aynı ayinlere katılmak, tartışmak ve barışmak, çocuk yapmak ve büyütmek gibi bir sürü öğeden meydana gelir. Bunlar bir birlikteliği güçlendiren ya da tehdit eden davranışlardır. Kişi devam edebilir. Peki öyleyse bir adamın aniden karısını artık sevmediğini fark etmesi ne anlama gelir? Bu bir virüse yenilmek, güneşte yanmak ya da insanın bisiklet kullanırken karşılaştığı bir risk gibi bir şey midir? İnsanın aklına bisikletin gidonunu kimin tuttuğu sorusu geliyor. Bu gibi şeyler aniden olmaz. Hafif bir arzu sınırına bile zar zor yaklaşan bir dizi küçük sadakatsizlik, kurulan hayaller, az çok önemli olan anlaşmazlıkların yol açtığı başka yerlerde olma düşleri, fantazilerin teşvik edilmesi, bu sürecin ardında bunlar yatar. Bu süreç ağır ağır işler, fark ediş gerçekten de aniden olabilir. Ama bu, kişinin kendisinin isteyerek ve kendi sorumluluğu altında meydana getirdiği bir şeyin fark edilişidir. Lütfen şimdi biraz geriye gidin ve yukarıda yer alan iki temel düşünceyi tekrar okuyun. Bunu yaptıktan sonra da Etika Tomistika metninden alınan şu satırların bu iki düşüncenin temel ve çok önemli içeriğini ne kadar arttırdığı hakkında uzun uzun düşünün. Kim ve ne olduğumuz konusundaki bu yıldırımvari değişiklikler hayatımız açısından son derece büyük bir önem taşıyan bir karara varma konusunda pek de tipik bir örnek olarak görünmüyor. Düşünün, hayatımın en büyük ve en önemli kararları bile esasen benim karakterimin kökleşmiş eğilimleri tarafından, yani benim her gün yaptığım her davranışla yavaş yavaş geliştirdiğim iyi ve kötü alışkanlıklar tarafından belirleniyor. Bir adam karısını terk ettiğinde ya da aynı şeyi karısı yaptığında bu kararın bir dizi küçük kararın zaman içinde biriken etkisi olduğunu düşünmek daha mantıklı gelmiyor mu? Bu küçük kararların her biri tek tek ele alındığında çok az bir önem taşır ama daha önceden tahmin edilemeyen ve planlanmayan birleşimlerle o büyük karar anındaki benliğimizi oluştururlar. Ahlaki, moral, yaşam bir bütündür. Birbirinden kopuk anlardan oluşmuş değildir. Düşünün, şu anda ne ve kim olduğum, şu anki karakterim ve karakterimden kaynaklanan davranışlarım, her şeyden çok hayatım boyunca yavaş yavaş ve her gün yaptığım küçük ve görünüşte dünyevi eylemlerim ve seçimlerim bir sonucudur. Öyleyse benim her gün yaptığım davranışlarım ve seçimlerim aslında hiç de küçük ve dünyevi değildir. Bunlar aslında kaderimi belirlerler. Bu bir başarıdır. Bu başarı genelde büyük hareketler ile elde de edilmez. Düşünün, benim davranışlarım ve kararlarım görünüşte ne kadar büyük ya da küçük olurlarsa olsunlar, hayatımdaki başarıları temsil ederler. Hayatımın her geçen günü, şu anki karakterimi ve ondan kaynaklanan davranışları daha iyi ya da daha kötü yönde olması için bilerek ya da bilmeyerek ektim ve o yönde uğraş verdim. Bu gibi şeyler aniden olmaz. Süreç ağır ağır işler. Düşünün, en büyük ve önemli kararlarım bile yavaş işleyen ve her gün gerçekleşen bir alışkanlık geliştirme sürecinin bir sonucudur ve öyle olacaktır. Bu bir insanın isteyerek ve sorumluluğunu üstlenerek meydana getirdiği bir şeyin gerçekleşmesidir. Düşünün, hayatımın her şeyi içine alan en önemli ahlaki vazifesinin gün be gün, an be an, her davranışımda karakterimin anlamlı ve kalıcı bir biçimde gelişimine ekmek olmasının nedeni tam olarak da budur. Yani kendi karakterimin ahlakını ben isteyerek yaratırım ve ondan ben sorumluyum. İnsanın aklını başına getiren ve hatta biraz gözünü korkutan gerçeklerden biri de şu anki karakter alışkanlıklarınızı değiştirmenizin ve geliştirmenizin çok büyük bir çaba gerektirebilmesidir ve işte bu sürecin adı da budur. Çaba. Daha iyi bir insan olmanın kendiliğinden olan otomatik bir tarafı yoktur. Burada hiçbir kestirme yol yoktur. Unutmayın, tek bir erdemli hareket övgüye değerdir ama alışkanlık icabı erdemsiz olan bir insanı erdemli hale getirmez. Sadece bireyin özenli ve devamlı çabaları anlamlı ve kalıcı sonuçlara yol açacaktır. İşin iyi yanı şüphe götürmez bir biçimde karakterinizi geliştirecek kapasiteye sahip olmanızdır. Yaşınız ve dış koşullarınız ne olursa olsun, tavırlarınızda ne kadar yerleşmiş bulunursa bulunsun, içinizde daha iyi olmak yönünde seçim yapma ve o yönde çabalama yeteneği ve sorumluluğu hep vardır. Geriye tek bir soru kalıyor. Bunu yapma istencine, iradesine sahip miyim? Bölüm 14. Ahlaki yoksulluğumuzdan kimin sorumlu olduğunu buldum. O benim. R.G. Komedyen Joan Rivers'ın da hep dediği gibi özel konuşabilir miyiz? Sohbetimizin sonuna yaklaşırken arkadaşlar olarak ellerimizdeki tüm kartları açalım mı? Hiçbirimizi kandırmaya çalışmadan ve kendimizi savunmaya geçmeden hem kişisel hem de toplu kaderimizi tehlikeye sokanın kim olduğu konusunda birbirimize, özellikle de kendimize karşı tamamen dürüst olalım. Son yıllarda yapılan çok sayıda araştırma ve anketi göz önünde bulundurursak, sizin ve benim bu konuyla ilgili iki nokta üzerinde hemfikir olma ihtimalimiz çok yüksek. İlk olarak her ikimiz de toplumumuzun kişisel ahlak, karakter, ahlaki değerler ve erdemli davranışlar konusunda bir yoksulluk çektiği konusunda aynı fikirdeyiz sanırım. Nasıl tanımlanırsa tanımlansın, ikimiz de doğru ve iyi olanın bu kadar göz ardı edilmesinden açıkça endişe duyuyoruz. İkinci olarak, lütfen tamamen dürüst olacağınızı aklınızdan çıkarmayın. Bu ahlaki yoksulluktan kimin sorumlu olduğu konusunda da hemfikiriz. O sorumlu, onlar sorumlu, sen sorumlusun ama bundan ben sorumlu değilim. Ve dostum işte bu, en büyük ve belki de en ölümcül ahlaki sorunlardan biridir. Ben seni suçluyorum, sen de beni suçluyorsun. Biz onları suçluyoruz ve onlar da bizi suçluyorlar. Birbirine suç atma işi o kadar kötü bir hal almış durumda. Örneğin, U.S. News and World Report'un 16 Aralık 1996 tarihli sayısında çıkan ve gözlerimizi açan makaleyi ele alalım. Makalenin insanı tedirgin eden başlığı şöyle: ben iyiyim ama sen değilsin. Amerikalılar niçin kendi hayatlarının iyi ama milletin tehlikede olduğunu düşünüyor? Makale büyük bir çoğunluğumuzun, toplumun, özellikle de ahlak açısından çok kötü durumda olduğunu düşündüğünü ama bu durumun kendi tavır ve davranışlarımızdan kaynaklandığını düşünmediğini ortaya koyan son derece kapsamlı bir anketin sonuçlarını anlatıyor. Kısacası, bu benim hatam değil, başkasının hatası. Başkasının karaktersizliği ya da ahlaksızlığı benim değil diyoruz. Makaleye göre ben iyiyim, sen değilsin sendromunun en çarpıcı tarafı evrensel oluşu. Liseyi bitirmeden ayrılanlar kadar bilim adamları da bu sendroma yakalanabiliyorlar. Zengin, fakir, siyah, beyaz, genç, yaşlı bütün Amerikalılar kendileriyle ilgili ümit taşıyan bir bakış açısına sahipken başkalarıyla ilgili olarak kötümser bir bakış açısı taşıyorlar. İtiraf edelim, ahlaki yoksulluğumuz konusunda ahlak aynasında kendimize bakmak yerine kültür olarak, hayır bireyler olarak başkalarını suçlama alışkanlığımız var. Demokratlar muhafazakarları suçluyorlar, muhafazakarlar demokratları suçluyorlar. Çoğunluk azınlıkları suçluyor, azınlıklar çoğunluğu suçluyor. Bir görüşü savunanlar karşı görüştekileri suçluyorlar, karşı görüştekiler de diğerlerini suçluyor. Sahip olanlar sahip olmayanları suçluyor, sahip olmayanlar da sahip olanları suçluyor. Şehirlerde yaşayanlar, banliyölerde yaşayanları suçluyorlar, banliyölerde yaşayanlar da şehirlerde yaşayanları suçluyorlar. Erkekler kadınları suçluyor, kadınlar da erkekleri suçluyor. Çocuklar anne babalarını suçluyor, anne babalar da çocuklarını suçluyor. Komşular birbirlerini suçluyorlar, etnik gruplar birbirlerini suçluyorlar. İşverenler çalışanları suçluyorlar, çalışanlar da işverenleri suçluyorlar. Öğrenciler öğretmenleri suçluyorlar, öğretmenler de öğrencileri suçluyorlar. Gençler yaşlıları suçluyor, yaşlılar da gençleri suçluyor. Ve herkes siyasetçileri, avukatları ve medyayı suçluyor. Neden söz ettiğimi anladınız değil mi? Ne kadar çok suçlayıcı bir kültür haline geldiğimiz ya da alışkanlık halinde ahlaken mükemmel olmayanları suçlayan, yine ahlaken mükemmel olmayan insanlar olmamızın yarattığı komik ama aynı zamanda çok ciddi alay. Ya da yine alışkanlıkla günahkarları suçlayan günahkarlar olduğumuz. Tartışma götürmez bir gerçek değil mi? İşlerin ben iyiyim ama sen değilsin şeklini almış olması son derece gülünç ya da utanç verici. Sıfatı siz seçin, değil mi? Burada kendimiz hatasız olmadığımız için başkalarının davranışlarına ve tavırlarına karşı çıkıp onları yapıcı bir biçimde eleştirme hakkımız ya da sorumluluğumuzun bulunmadığını söylemeye çalışmıyorum. Bu hakka sahibiz. Uygun ve gereken yerde bunlara karşı çıkmalı ve yapıcı bir biçimde eleştirmeliyiz. Ve hatta belirli özgürlüklere ve haklara sahip olabilmek için birbirimizi davranışlarımızdan dolayı sorumlu tutmalıyız. Ama en büyük sorunumuz birbirimizi sorumlu tutmakla değil, kendimizi sorumlu tutmakla ilgilidir. Bu bölümün başlığı olarak eski bir atasözü olan "Düşmanımızla karşılaştık, o bizmişiz" sözünü alıp biraz değiştirdim. Ahlaki yoksulluğumuzdan kimin sorumlu olduğunu buldum. O benim. Bunun neden doğru olduğunu anlıyor musunuz? Sözümde durmazsam, işverenimden mal ya da zaman, ki bu da para demektir, çalarsam, insanları cinsel yönden sömürürsem, vergi kaçırırsam, yasal olmayan haplar, uyuşturucular kullanırsam, sigorta taleplerimde ya da maliyet raporlarında sahtecilik yaparsam, yayın hakkı alınmış olan eserleri yasa dışı bir biçimde kopyalarsam, sürekli olarak sistemi alt etmeye çalışırsam, İnsanlara sadece etnik kökenleri, cinsiyetleri, dinleri ya da sosyoekonomik durumlarından dolayı kötü davranırsam, sınavlarda kopya çekersem, sürekli olarak yasal boşluklardan yararlanırsam, insanlara kendi bencil çıkarlarıma ulaşmamı sağlayacak araçlar gözüyle bakarsam, ahlaki olmayan davranışlarımı ama herkes yapıyor açıklamasıyla haklı göstermeye çalışırsam, bir taraftan borçlarımı ödemeyi ihmal ederken, diğer taraftan para harcamaya devam edersem ya da parmağımı kımıldatmaksızın otururken toplumu eleştirirsem, ben gerçekten en somut anlamda ahlaki yoksulluğumuzdan sorumluyum demektir. Sevgili dostum, açıkça söyle bana, kendi kusurlarımıza ve sorumluluklarımıza sahip çıkacak bir karakterimiz yoksa ne tür insanlarız biz? Başkan Truman'ın "Karar sorumluluğu buraya uğrar" sözünün anlattığı gerçeğe ne oldu, ne oluyor? Ya da Thomas Carlyle'ın "Bir insanın en büyük hatası hiçbir hatasının farkında olmamasıdır" sözüne? Ya da Altın Kural'ın "Kendin hakkında nasıl hüküm verilmesini istiyorsan, başkaları hakkında da öyle hüküm ver" versiyonuna? Ya da C.S. Lewis'in "Kalbim ki başkasınınkine ihtiyacım yok, bana ahlaksızlığın kötülüğünü gösterdi" şeklindeki dokunaklı cümlesine ya da giriş bölümünde de söz ettiğim ülkemizi kuranların demokrasinin ancak ve ancak vatandaşlar yani siz ve ben çok yüce bir erdemle yaşadıkları takdirde ayakta kalabileceği şeklindeki ifadesine. Hepimiz büyük bir sorun olduğu konusunda görüş birliği içindeysek ama bunun sorumluluğundan bir pay almak istemezsek ne olur? Sorumluluk almanın iç içe bulunan iki anlamı vardır. Sorumluluk almak, benim sorunun bir parçası olduğunu göstermekle kalmaz. Aynı zamanda çözümün de bir parçası olduğum anlamına gelir. Kendi iyiliğim ve ortak iyiliğimiz için bu ikisi kesinlikle çok derin bir şekilde iç içe geçmiş durumdadır. Ne zaman birbirimizi suçlamaktan vazgeçeceğiz ve kendi aynalarımızda gördüklerimizi suçlamayı bir alışkanlık haline getireceğiz? Bunu ne zaman yapacağız? Bugün mü? Yarın mı? Asla mı? Aman Tanrım! Şimdi mi? Şundan hiç şüpheniz olmasın. Kendimiz hiçbir sorumluluk almadan başkalarını suçlamaya devam ettiğimiz sürece kendi hayatımızda ya da toplumun genelinde daha iyiye doğru hiçbir anlamlı ve kalıcı değişiklik meydana gelmeyecektir. Bu nedenle bu kitap boyunca günlük hayatımızda kişisel ahlakın gerçek değerini tartıştığımızı söylemekle abartmış olmayız. Kişisel ahlak, karakter konusu en büyük kişisel ve toplumsal sorumluluklarımız ve gayretlerimiz ile çok yakından ilişkilidir. Doğru olanı sadece doğru olduğu için yapmak, erdemin en yüksek seviyesidir ve bu en büyük ahlaki gayemiz olmalıdır. Ya da birçoklarının yüzyıllar boyunca söylediği gibi, erdem kendi kendinin ödülü olmalıdır. Bununla birlikte en üst derecede ahlaklı bir karaktere ulaşmak için çaba harcamanın, hem sizin, hem benim, hem de toplumun ortak çıkarı için en iyi şey olduğu gerçeğini de görmezden gelmemeli ya da küçümsememeliyiz. Ahlaklı olmanın pratik hayatla hiçbir ilgisinin bulunmadığını iddia etmek, kendimiz ve başkalarını kandırmaya çalışmak olacaktır. Tabii ki bir ilgisi vardır, olmalıdır. Öyle olmasaydı niye bir şeyler ekelim ki, bir şeyler biçmek için? Bölüm 7'nin konusunu düşüncelerimizi erdem üzerinde yoğunlaştırmanın önemi. Hatırlayın, bu bağlamda ben kendimizi suç işlemek sonuç vermez düşüncesine inandırmak için erdemin sonuç verdiğine inandırmaktan çok daha fazla çaba harcadığımızı düşünüyorum. Lütfen söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Zengin ve ünlü olmak için kendi karakterimizi geliştirmeye çalışmamız gerektiği şeklinde kolay ve erdemsiz bir düşünceyi savunmuyorum. Savunduğum şey asla bu değil. Demek istediğim, bizim bir şeyler biçmek için bir şeyler ektiğimiz ve hem bireysel hem de toplumsal olarak günlük hayatımızda alışkanlık gereği ahlaklı bir biçimde davrandığımız takdirde ürünün çok daha derin ve kalıcı bir biçimde değerli, yararlı ve doyurucu olacağıdır. Hakikat, en büyük hakikat, hayatın ahlaklı olanları ödüllendirdiğidir. Hayat farklı biçimlerde ve farklı ölçülerde ama mutlaka ahlaklı insanları ödüllendirir. Çalışıp çabalarsak ve kendimize güvenirsek, akademik, sportif ya da sanatsal becerilerimiz büyük ölçüde gelişir. Dürüst ve sorumluluk sahibi insanlar olursak, iş ilişkilerimiz daha güçlü ve daha verimli olur. Her zaman sabırlı ve saygılı olursak, başka insanlarla çalışabilme ve onlardan bir şeyler öğrenebilme yeteneğimiz büyük ölçüde gelişir. Alçak gönüllü, anlayışlı, sözümüze bağlı ve sadık bir insan olursak, evliliğimiz ve duygusal hayatımız çok daha zengin bir hal alır. İnsanlarla görüş ayrılığına düştüğümüzde, her zaman medeni bir biçimde davranma cesaretini gösterebilirsek, başkalarıyla olan çatışmalarımız çok daha kontrol edilebilir, yapıcı, stressiz ve yıkıcılıktan uzak bir hal alır. Fiziksel ve duygusal sağlığımız, her gün alışkanlık olarak öz disiplinli ve dengeli davranma yeteneğimizle doğru orantılı bir biçimde gelişir ve öyle kalır. Güvenilir bir insan olursak ve başkalarının duygularını paylaşabilirsek, arkadaşlıklarımız daha derin ve anlamlı bir hal alır. Eleştiri ve düşmanca tavırlar ile karşılaştığımızda karşımızdakini dinleme ve soğukkanlılığımızı koruma alışkanlığını geliştirebilirsek daha etkili liderler olabiliriz. Çevremizde bulunan, canı yanan ve yalnız olan insanlara karşı daha şefkatli ve cömert davranmayı öğrenirsek, hayattaki amaç ve yer duygumuz daha çok gelişir. Kişiliğimizde inanç ve ümit duygularını yeşertebilirsek, ruhsal bağlılıklarımız ve amaçlarımız çok daha belirgin ve hayatımızı zenginleştirici bir nitelik kazanır. Toparlarsak, günlük hayatımızda kişisel ahlaka önem verirsek, kendi rahatımız ve mutluluğumuz anlamlı bir biçimde ve kalıcı olarak artacaktır. Ancak bu şekilde artabilir zaten. Her gün yapılan küçük küçük hareketler bir insanın iyi ya da kötü bir karaktere sahip olmasına neden olur. 19. yüzyıl yazarlarından Oscar Wilde bütün bu anlattıklarımızı bu basit ama derin cümleyle ifade etmiş. Bu da benden size sevgili dostum. Umarım her gün yaptığınız her küçük hareketi karakterinizi geliştirecek şekilde değiştirme istencine, iradesine sahip olursunuz. Ahlaki kontrol listesi. 1. Davranışım yasalara ve yazılı kurallara uygun mu? 2. Davranışım bu davranışla bağlantılı herkese karşı adil mi? 3. Bana ahlak açısından örnek olan kişi bunu yapar mıydı? Bu kitapta çoğunlukla günlük hayatımızda ahlaken yapılması doğru olanla doğru olmayanı ayıran çizgi hakkında açık bir düşüncemizin bulunduğu durumlardan söz ettim. Bu nedenle tartışmamız doğru olanı bilmek üzerinde değil, doğru olanı yapacak karaktere sahip olmak üzerinde yoğunlaştı. Gerçekten de hayatımız boyunca ahlaki sınırın nerede çizildiğini bilemediğimiz ya da ahlaken en doğru olanın ne olduğundan gerçekten emin olamadığımız birçok zor durumla karşılaşabiliriz. Şükürler olsun ki bu içinden çıkılması zor durumlar, ahlaki ikilemler, sık rastlanan şeyler olmaktan çok istisnadırlar. Bununla beraber çok sık olmamakla birlikte yine de karşımıza çıkarlar. Bunun pek hoş bir durum olduğu da söylenemez. Gerçek ahlaki ikilemler bizi almak zorunda olduğumuz en zorlu ve beyni zorlayıcı kararları almaya iterler. Bu ahlaki kontrol listesini karşınıza çıkabilecek ahlaki ikilemleri aşmanıza yardımcı olabilecek hatırlanması kolay bir araç olarak sunuyorum. Bununla beraber ahlaki ikilemleri çözmekte kullanılan kusursuz bir yöntem bulunmadığını da unutmayınız. Bu ikilemler belli bir formül uygulanarak kesin bir sonuca ulaşabileceğiniz matematik problemlerine benzemez. Bu kontrol listesi size en doğru cevabı hemen vermese de genellikle gidilmesi gereken doğru yönü işaret edebilir. Bence bu da ahlaki ikilemler söz konusu olduğunda neredeyse çözümün yarısı anlamına gelir. Bu kontrol listesinin kullanımıyla ilgili iki kural önermek istiyorum. İlk olarak yukarıdaki üç soruyu verilen sırayla sorun. Bu gerekli olmayabilir ama işe yasalarla ya da yazılı kurallarla başlamak son derece akla yakındır. Birçok durumda üzerinde düşünülen eylem yasalara ya da kurallara aykırıysa listenin diğer sorularına geçmeye gerek bile olmaz. İkinci olarak ki bu çok güçlü bir kuraldır, bu üç sorudan herhangi birine hayır cevabı verirseniz durup birkaç dakika düşünün. Birden fazla soruya hayır cevabı veriyorsanız bu, gerçekten de durup uzun uzun düşünmeniz gerektiği anlamına gelir. Söz konusu davranışta bulunmamanız için gerekli nedene sahipsiniz demektir. Bir kere bu sonuca ulaştıktan sonra iş sizin, vicdanınıza dayalı hükmünüzü eyleme dönüştürecek karakter gücüne ve cesaretine sahip olup olmamanıza kalıyor. Bu nedenle kendinizi ahlaken neyin doğru olduğunu belirlemeniz gereken bir durumda bulursanız kendinize şu kontrol listesindeki soruları sorunuz. 1. Davranışım yasalara ve yazılı kurallara yani medeni hukuka, şirket ya da kurum politikalarına, oyunun kurallarına, dini hukuka, aile kurallarına, diğer kurallara uygun mu? 2. Davranışım bu davranışla bağlantılı herkese yani aileme, arkadaşlarıma, meslektaşlarıma veya iş arkadaşlarıma, işverenime, ait olduğum topluluğa, benim kadar şanslı olmayanlara, diğerlerine karşı adil mi? 3. Bana ahlak açısından örnek olan kişi bunu yapar mıydı? Bana ahlak açısından örnek olan kişi kimdir? Bu davranışı yapsaydım, o kişi benim hakkımda neler hissederdi? O kişi bunu yapsaydı, ben onun hakkında neler hissederdim? O insanın tavsiyesine başvuracak zamanım var mı? O insanın yapacağı şeyi yapacak cesaretim var mı? Kitabın sonu 26 Mart 2005 sayfa 156.